Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde kişiselleştirilmiş tıpı konuşacağız. Konuğum da eğer podcast'i çok uzun zamandır takip ediyorsanız yaklaşık bir 3,5 yıl, 4 yıl önce konuk ettiğim bir isim Hakan Kahraman. Hakan da şu anda karşımda. Kendisi Livvel'de Ar-Ge mühendisi olarak çalışıyor ve ilginç de bir hikayesi var ve dünya trendlerinin de tabii ki bu hikayede payı var. Birazdan anlatırız girişte. Hakan hoş geldin, selamlar.
Selamlar Aykut, merhaba. Seni yeniden görmek çok güzel.
Süper. Yani 3,5 yıl, 4 yıl yaklaşık 4 yıl önce bir yayın yapmıştık seninle. O günden bugüne de tabii konuşuyoruz. Dostluğumuz, arkadaşlığımız öyle başlamıştı. Zaman ne kadar çabuk geçiyor değil mi Hakan? İnanamadım gerçekten.
Kesinlikle ben bunu yani çok yakın bir zamandaymış gibi hissediyorum hep konuştuklarımızı. O podcast'te bahsettiğimiz konularda da hep böyle geleceğe yönelik falan konular hakkında konuşuyorduk. O zamandan bile bu zamana birçok şey değişti. Ama şey gibi geliyor insana, çok yakın bir zamanmış gibi geliyor hep.
Evet evet ya, AR ve VR konuşmuştuk ki o zamanlar böyle daha tam anlamıyla ne olduğu bile anlaşılamamıştı. Şimdi bak günümüzde artık vazgeçilmez bir parça haline geldi. Sonra Metaverse çıktı, ondan sonra işte gözlükler çıktı. Aslında biraz geleceği gören bir program yapmışız diyebilirim açıkçası.
Evet, zaten o programda şeyden bahsetmiştik. Aslında bu teknolojiler şu an emekleme aşamasında ve sağlık, finans gibi işte savunma sanayi, otomotiv gibi alanlara derin bir şekilde girdiğinde biz bunların etkilerini görmeye başlayacağız demiştik. Şu an tam o başladığımız noktadayız diyebilirim.
Evet evet, çok öngörülü bir yayın olmuştu ki zaten çok da sevilmişti o yayın. Belki dinlememiş olanlar için veya ilk defa duymuş olanlar için ya da yeniden dinlemek isteyenler için podcast'in açıklama kısmına onun linkini koyalım bence. Tekrar dinlesinler. Bir de tabii ondan sonra yani podcast'ten sonra da senin böyle bir hayatın değişti. Benim için de çok sürpriz oldu. Her zaman her yerde de anlatıyorum bu hikayeyi. İstersen sen anlat nasıl değişti hayatın podcast bölümü sayesinde.
Tabii ben biliyorsun o zaman bir devlet bankasında yazılım mühendisi olarak çalışıyordum senin podcastine katıldığım zaman. Bizim konuşmamızı İş Bankası'nın sayın genel müdürü Hakan Aran Bey dinlemişti ve beni podcast'ten bir hafta sonra İş Bankası'nda bir görüşmeye çağırmıştı. O görüşmeden sonra da ben İş Bankası'nın iştirak şirketlerinden Livvel'de çalışmaya başladım. Yani bir günde bir iş değişikliği kararı verdim. Hakan Bey yapacağım işi çok güzel bir şekilde anlatmıştı bana giyilebilir sağlık teknolojileri üzerine. Ve bu iş alanı da beni o kadar etkiledi ki yani direkt ben burada çalışabilirim diye düşünmüştüm. Ve zaten o günden beri Livvel'de çalışıyorum. Şu anda yine aslında bahsedeceğimiz konular da bu çalışma alanımla alakalı. Livvel'de çalışırken aynı zamanda bir de yüksek lisansa da başladım. Biyoinformatik ve sistem biyolojisi alanında. Yani bankada yazılımcıyken tabii yine aynı yani hemen hemen aynı şeylerle uğraşmasak da temelde bir önceki podcast'te bundan da bahsetmiştim. Temelde yazılım ve donanım araçları aynı. Yine yapay zeka gibi konularla ilgiliydim. Şimdi yapay zekayı sağlık teknolojilerinde ve bazı hastalıkların önlenmesi konusunda kullanıyorum. Seninle yaptığımız bu podcast'inde bana böyle bir hayatımda böyle büyük bir değişikliğe sebep oldu diyebilirim ve şu an sağlık teknolojileri üzerine çalışan bir mühendisim.
Harika gerçekten. Süper bir hikaye ki o bölümde de Eskişehir'den olduğunu biliyorum. Ben de geçmişte Eskişehir'de okudum. Öyle bir sohbet de yapmıştık ve sonrasında da böyle bir gelişme olunca biz de podcast'i anlatırken özellikle markalara bu örnek senin bu güzel örneğini çok fazla veriyorum. Çünkü podcast gerçekten çok dinlenen bir mecra. En azından evet, evet. Yani Talent Hunter'ların da burada olduğunu bilebilir, duyabilir, dinleyebilir herkes. Bu arada Talent Hunter demişken Yalçın Sezen'in ismini de söylemeden geçmeyeyim. O dönem evet, Türkiye evet. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısıydı. O da bu hikayeyi bana anlatmıştı ve onun da senin Hakan Bey'e ulaşmanda etkisi büyük. Ona da teşekkür ediyoruz. Şimdi Pazarama'nın yönetim kurulu başkanı, Moka'nın yönetim kurulu başkanı, yanılmıyorsam Anadolu Hayat Emekliliği'nde yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam ediyor. Ona da teşekkür ediyorum. LinkedIn'den yakından takip ediyoruz. Zaman zaman da konuşuyoruz, böyle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şimdi yine ilginç bir konuyla geldik. Aslında belki çok uzun zamandır bunun üzerine çalışılıyor yanılmıyorsam.
Evet,
Belki
evet.
birkaç sene sonra yine podcast'i dinlediğimizde ha biz bunları konuşmuştuk diyeceğiz herhalde. Öyle bir konu. Kişiselleştirilmiş tıp ve önleyici tıp. Bunun üstüne çalışıyorsun. Şu anda bağlı bulunduğun İş Bankası iştiraki yanılmıyorsam 7 yıldır bu çalışmaları yapıyor. Çok da uzun bir
Evet.
süre değil mi?
Aslında daha da eskiye dayanan bir geçmişi var. Son 7 yıldır, 7 yıldan da fazla diyebilirim hatta İstanbul Teknopark'ta bu alanda çalışıyoruz ve temel odağımız kalp hastalıkları.
Süper. Özellikle pandemi sonrasında teletıp diye bir şey hayatımıza girdi. Bir trend oldu ve daha sonra kişiselleştirilmiş tıp belki pandemi sonrasında daha fazla karşımıza çıkmaya başladı. Belki nedir kişiselleştirilmiş tıp ya da önleyici tıp? Bunları tanımlayarak başlayabiliriz ve sen bu işin neresindesin? Belki biraz bundan bahsedersin.
Tabii. Yani aslında kişiselleştirilmiş tıp ve önleyici tıp, hatta katılımcı tıp, öngörüsel tıp gibi kavramlar son 20 yılda karşımıza çıkan kavramlar. Yani son 20 yıldır bu kavramlar teorik olarak konuşuluyor ama günümüzde artık teorinin dışında uygulanabilir hale geldi. Bunun da sebebi zaten bilgi teknolojilerinde ve dijital teknolojilerdeki gelişmeler. Sadece dijital teknolojiler, bilgi teknolojileri değil, işte klinik genetik, yapay zeka gibi alanlarda da büyük ilerlenme yaşandı. Aslında bu kavramların hayatımıza girmesi diğer alanlardaki gelişmelerle birlikte hız kazandı. İlk başta sadece teori olarak görülen bu kavramlar zamanla teknolojinin etkisiyle şekillendi diyebilirim. Kişiselleştirilmiş tıp bir kişinin genomik, çevresel ve yaşam bilgilerini kullanarak tedaviyle ilgili kararları yönlendiren bir yaklaşım. Burada ana amaç hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için daha hassas bir yöntem geliştirmek. Kişiselleştirilmiş tıp doktorların hastanın genetik bilgilerine dayanarak tedavi seçmelerini ve kişiye özel tedavi planları yapmalarını sağlıyor. Mesela kanser hastalarını ele alırsak, her hastada kanseri tetikleyen genetik değişimler var ve bu değişimler kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Şu anda kullanılan tedaviler kanserin türüne, büyüklüğüne, evresine bağlı olarak cerrahi, kemoterapi, radyasyon gibi birçok işlemin kombinasyonunu içeriyor. Genetik bilgilerin de diğer bilgilerle birleştirilmesi sayesinde kişiselleştirilmiş tıp hangi tedavi planının daha etkili olacağına karar vermemize yardımcı oluyor ve bazı ilaçlar belirli genetik profiller için daha iyi sonuçlar verebiliyor. Aslında buradaki ana amaç her kişinin farklı özelliklerine göre farklı tedavi planları geliştirilmesini sağlıyor doktorlar tarafından. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Tanım yaparken hastanın genetik, çevresel ve yaşam tarzı bilgilerinden bahsettik. Aslında bu bilgiler de çok büyük bir miktarda veriyi temsil ediyor. Genomik veri setlerinin büyüklüğü ve yönetimi modern bioinformatik genomik araştırmaların en büyük zorluklarından birisi. Yani insan genomunun 3,1 milyar baz çiftinden oluştuğunu düşünürsek ve her bireyin büyük bir genomik diziliminin büyük bir veri hacmini temsil ettiğini düşünürsek aslında burada ilgilenmemiz gereken büyük miktarda veri olduğunu anlıyoruz. Sadece tek bir insanın genetik bilgisini saklamak bile büyük miktarda depolama alanı gerektirirken hani genetik varyasyonları anlamak ve hastalıklar arasındaki bağlantıları çözümlemek için binlerce hatta milyonlarca bireyin verilerini analiz etmek gerekiyor. İşte bu durumda devasa veri setlerinin depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ihtiyacını doğuruyor. Bu verileri hastaların yaş, boy, kilo, cinsiyet, hastanede yattıkları süre, ailelerindeki hastalık geçmişi gibi birçok bilgiyle birleştirince ve bunu da dünya genelindeki milyonlarca insan için yaptığımızı düşünürsek inanılmaz miktarda bir veriyi analiz etmemiz gerekiyor aslında.
Günümüzde kişiselleştirilmiş tıp kavramının daha gözde bir hale gelmesinin sebebi artık bu büyük veriyi kişiselleştirilmiş tedavi stratejileri oluşturabilmek için yapay zeka yöntemleriyle analiz edebiliyor olmamız sanırım. Katılıyor musun bilmiyorum.
Yani demin demiştim aslında teorik olarak bunların yapılabileceğini 20 yıl önce de bilim insanları düşünüyordu. Şu an ise elimizde bunları analiz edebileceğimiz araçlar var artık. Bu araçlarda işte yapay zeka, bioinformatik araçlar ve geliştirilmiş daha ileri seviyede matematiksel modellemeler. Bu sayede biz bu verileri analiz edebilir hale geldik ve kişiselleştirilmiş tıp artık bizim için de uygulanabilir hale geldi.
Peki önleyici tıptan biraz bahsetsek?
Önleyici tıp da aslında kişiselleştirilmiş tıp gibi diğer kavramlarla yakından ilişkili. Yani buradaki amaç da sağlıklı kalmanıza yardımcı olmak ve sağlık sorunlarını diğer başka sorunlara yol açmadan veya tedavi edilmesi daha zor hale gelmeden erken tespit edebilmek için geliştirilmiş stratejiler bütünü. Belirtiler gelişmeden önce sağlık sorunlarını tarama ve belirleme amaçlı bir dizi sağlık hizmetlerini kapsıyor önleyici tıpta. Önleyici sağlık bakımı işte daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı olmak için aslında ortaya atılmış bir konsept. Ve yine bu kavramda elimizdeki verilerin büyümesi ve analiz edilebilir hale gelmesiyle daha anlamlı hale geldi.
Peki bununla ilgili bir örnek verme şansın olabilir mi daha iyi anlamamız açısından?
Örneğin genetik profilinize bakarak hangi hastalıklara yatkın olduğunuzu öğrenmek mümkündür ve bu bilgi sayesinde henüz hasta olmadan yaşam tarzınıza yapmanız gereken değişiklikler konusunda size tavsiyelerde bulunulabilir.
Evet,
Bu
zaten
durumu
mesela
olumlu...
doktora gittiğimizde şeker var mı sizin ailede diyor. Mesela
Evet,
soruyor,
evet.
değil mi? Yani işte
Evet.
tansiyon var mı ailede? Ailede varsa hani sizde de genetik olarak çıkabilir. İkiz bebeğiniz
Evet.
doğabilir mesela.
Bunlar bu işte bu genetik verilerin daha da kapsamlı hale gelmesi olay bambaşka boyutlara da geldi diyebilirim aslında. Biz şeyi biliyoruz hani hastalıkların genetik olarak aktarıldığını biliyoruz. Ama bazı genler bazı hastalıklara direkt belirticidir. Yani hani direkt olmasa da o hastalığın sizde olma ihtimalini gösterebilir. Ve bunu da biz bu verileri analiz ederek daha önce hasta olmuş insanlardan topladığımız verileri analiz ederek bu olasılığın ne olduğunu tahmin edebiliyoruz, bulabiliyoruz. Daha somut bir örnek üzerinden açıklamam gerekirse bunun dünyadaki en ünlü örneklerinden birisi aslında Angelina Jolie örneği. Angelina Jolie'nin annesi meme kanserinden hayatını kaybetti ve Angelina Jolie BRCA1 gen mutasyonuna sahip. Onda BRCA1 gen mutasyonu olduğu tespit edildi. Bu mutasyon onun hayatı boyunca meme kanserine yakalanma riskini %87, yumurtalık kanserine yakalanma riskini ise %50 artırıyor. Bu yüksek riskleri azaltmak için Angelina Jolie 2013 yılında ki bu da çok eski bir zaman aslında şu anla kıyaslayınca bir meme ameliyatı oldu ve göğüs yeniden yapılandırma operasyonları geçirdi ve 2013 yılından itibaren genetik testler daha ileri bir seviyeye taşındı ve BRCA1, BRCA2 gibi haricinde meme kanseri riskini artırabilecek başka genler de keşfedildi. Bu örnek aslında bize hem kişiselleştirmiştir hem de önleyici tıbbın iç içe olduğu güzel bir örnek. Aslında bu verilerin analiz edilmesi sonucunda keşfedilmiş olan bir genin mutasyonunun kişide var olduğunu belirleyip onun kansere yakalanma riskini biliyor insanlar ve ona göre bir önlem alıp bu kişi kansere yakalanmadan aslında kanser olmasını engellemiş oluyorlar. Bu müthiş bir örnek ve dediğim gibi şu an olay bambaşka bir seviyeye geldi. Şu an çok daha hassas bir şekilde bu işlemler yapılabiliyor.
Bir de yani şey dedin ya, veriler hani tutuluyor diye, işte mesela biz verilerimizi giriyoruz e-nabız sisteminden, kendimiz giriyoruz ya da işte orada geçmişte yaşadığımız sağlık sorunlarına dair veriler var. İşte biz izin verirsek hekimler onları görebiliyorlar, kullandığımız ilaçlar, ve ona göre işte kafalarında bir şey canlandırıyorlar. Bu veriler belki ilerleyen yıllar içerisinde üzerimizdeki o cihazlar sayesinde belki çok daha fazla tutulacak. Yani daha fazla ulaşılabilecek o verilere diye düşünüyorum. Bu konuda da çalışmalar var herhalde, değil mi?
Tabii ki aslında bu e-nabız gibi ya da başka veri toplama araçları gibi araçların olmasının sebebi tamamen bu aslında. Yani olay yapay zekaya öğretebilecekleri verileri toplayabilmek insanların. Biz de zaten bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü yapay zeka verilerden öğreniyor. Yani verilerden sonuçlar çıkarıyor. Hasta insanların verileriyle sağlıklı insanların verilerini karşılaştırıp aradaki bağlantıyı, matematiksel modelleri ve fonksiyonları anlıyor. Biz de zaten bu konular üzerinde uğraşıyoruz.
Belki yapay zeka şu an tıbbın neresinde, bununla devam edebiliriz.
Tabii ben yapay zekadan önce konuyu aslında farklı bir açıdan da açıklamak isterim. En temelden başlamak isterim. Aslında matematik tıbbın neresindedir sorusunu anlarsak yapay zekanın neler yapabileceği ve neler yaptığı konusunda da daha derin bir görüş elde ederiz. Bilim ve matematik aslında yapay zekanın sadece nasıl çalıştığını değil aynı zamanda nasıl sorumlu bir şekilde geliştirilebileceğini ve kullanılabileceğini de anlamamızı sağlıyor. Bu yüzden bu teknolojiler hakkında konuşurken teknolojinin arkasındaki bilim ve matematiği anlamak çok önemli. Ne yazık ki bu araçların arkasında yatan konseptten çok gelecekle ilgili komplo teorileri üretiliyor. İşte gelecekte bizi yok edecek, işte işlerimizi elimizden alacak gibi konular konuşuluyor. Tabii bunlar da olabilecek şeyler. Ancak bence yapay zeka konuşurken ilk önce hani bu nasıl çalışıyor? Arkasında nasıl bir bilim var? Matematik var? Bunu anlamak gerekiyor. Maalesef gelecek tahminleri ve komplo teorilerinin de çok fazla alıcısı var. Temel bilimleri bilmeden sadece yapay zeka kavramı üzerinden gelecek hakkında yorum yapmayı ben birazcık astroloji yorumlarına benzetiyorum. Astroloji birçok kişi için eğlenceli, merak uyandırıcı veya teselli verici. Ancak astrolojiye olan inanç geniş çaplı inanç ve ilgi toplumun bilimsel ilerlemeye ve gerçek kanıtlanabilir bilgilere olan ilgisini azaltıyor. Bu da zihinsel tembelliğe sebep oluyor. Bilimsel altyapısı olmayan kişilerin popülerlik uğruna yaptığı konuşmalar ve ürettikleri komplo teorileri de gerçek ve doğrulabilir bilgiler arasındaki ayrım yapmayı zorlaştırıyor. Ya şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin yapay zekanın bir alt dalı olan makine öğrenmesi büyük oranda istatistiksel yöntemlere dayanır. İstatistiksel öğrenme teorisi makine öğrenmesi algoritmalarının matematiksel temelini oluşturuyor. İstatistik kelimesinin ilk kullanımının Aristoteles dönemine kadar gittiğini düşünürsek aslında çok da ürkütücü bir konudan bahsedilmediğini anlamış oluruz. Tabii teknoloji üstsel olarak ilerlediği için hayatımızda hızlı değişiklikler oluşuyor ve buna aynı hızda uyum sağlayamadığımız için geleceğe dair belirsizliğe giriyoruz. Bu da bizi ürkütüyor. Konumuza tekrar dönersek, burada ilk biyolojik sistem modellemesinden bahsetmek istiyorum. Yani biyolojik sistem modellemesi, biyolojik süreçlerin ve sistemlerin anlaşılmasını, simülasyonunu ve tahmin edilmesini sağlamak için matematiği ve bilgisayar bilimlerini kullanır. Hayatımızdaki bazı şeyleri matematiksel olarak modelleyebiliriz. Eğer modelleyebileceğimiz sistem çok karmaşık değilse ve bunu kendimiz rahatlıkla yapabiliriz. Bir sistemden bahsettiğimizde bu sistemin girdileri ve çıktıları vardır ve girdiler ve çıktılar arasında da bir matematik denklemi bulunuyor aslında. Bu denklem o sistemin modelidir diyebiliriz. Küçük bir sistemden bahsediyorsak bunu modellemek kolay olabilir. Sistem karmaşık bir hale geldiğinde elimizdeki verileri kullanarak yapay zekaya ihtiyaç duyabiliriz. Dediğim gibi biyolojik sistemler çok karmaşık sistemler. Örneğin çok eski bir kavram olmayan, daha yeni hayatımıza girmiş olan bir sistem biyolojisi kavramı, kişiselleştirilmiş tıp ve önleyici tıpla yakından ilişkili. Bu alan hastalıkları anlama ve tedavi yöntemleri geliştirme yaklaşımlarını şu an tamamen dönüştürüyor. Sistem biyolojisi veya sistem tıbbı dediğimiz kavram, biyolojik sistemlerin ve insan sağlığının karmaşık yapılarını anlamak için bize holistik bir yaklaşım sunuyor. Bu alanlar organizmaların ve sağlık durumlarının sistem düzeyindeki analizini kapsıyor ve bu karmaşık sistemleri matematiksel ve bilgisayar modellemesi yoluyla çözümlemeyi amaçlıyor. Yapay zeka, sistem biyolojisi ve sistem tıbbında şu an giderek artan bir rol oynuyor.
Hakan, çok güzel anlatıyorsun. Arada kesmek istemiyorum ama başka ne gibi alanlarda yapay zekayı görüyoruz?
Özellikle derin öğrenme, büyük biyolojik veri kümelerinden karmaşık desenleri tespit etmek ve tahminler yapmak için kullanılıyor. Yapay zeka genetik sekans analizinden protein yapı tahminine, hastalık tanı ve tedavi önerilerine kadar geniş bir yelpazede uygulama alanlarına sahip. Yani şu an tıpta aslında özellikle ölümcül diye nitelendirilen ve çözümsüz, çaresiz diye nitelendirilen kanser gibi hastalıkların tedavi yöntemleri geliştirilmesinde ve bu hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmaları anlama konusunda bilim insanlarına ve bize çok yardımcı oluyor diyebilirim. Bu sistem biyolojisi ve sistem tıbbının bu entegre yaklaşımı özellikle işte bahsettiğim karmaşık hastalıkların anlaşılması ve yönetilmesinde bence devrim yaratma potansiyeline sahip. Özetlemem gerekirse çağımızın zorlu hastalıklarından işte kanserin mekanizmasını hem moleküler düzeyde çözebilmek hem de bu hastalıklara uygun ilaçların keşfedilmesi, aşıların geliştirilmesi, yaşam ömrünün artırılması gibi konularda yapay zeka aktif olarak kullanılmaya başlandı ve şu an çok ciddi sonuçlar veriyor. Sadece kompleks hastalıkların tedavileri veya bu hastalıkların anlaşılması için de kullanılmıyor. Tabii yapay zekanın sağlıkta kullanımından bahsedersek yani hastanenin maliyet yönetim sisteminde bile kullanılmıyor diyebiliriz şu an.
Kesinlikle.
Ya hastaneler, ilaç şirketleri ve sağlık hizmetlerini düzenleyen devlet kurumları gibi sağlık kuruluşları harcamalarını azaltırken ya da hasta memnuniyetlerini korumak için yapay zekadan faydalanıyorlar. Yani o kadar çok kullanıldığı alan var ki sadece biz hep verilerin üzerinde bazı hastalıkların tespit edilmesi konusunda bahsediyoruz. Yapay zekanın sağlıkta kullanımından bahsederken farklı alanlarda da kullanılıyor dediğim gibi. Burada büyük veri setlerini analiz ederek bazı hastalıkların geliştirme riskleri de tahmin edilebiliyor. Örneğin kalp hastalıkları için yapay zeka modelleri hastanın sağlık, geçmiş sağlık verilerini, yaşam tarzı bilgilerini ve genetik bilgilerini kullanarak gelecekteki kardiyovasküler olay risklerini değerlendirebiliyor. Matematiksel modelleme de bu verilerden yararlanarak risk skorları oluşturuyor ve bu skorlar doktorların hastalara özelleştirilmiş önleyici tedaviler sunmalarına olanak tanıyor.
Yani aslında baktığım zaman sen elektronik mühendisisin ve işte bir doktorun da belki artık bir hekimin de yapay zeka bilmesi gerekiyor. Böyle mesleklerin de birbirine artık yaklaştığını mı diyelim? Her meslekten bir bilgimiz olması gerekiyor mu diyeyim? Şu an sen tamamen tıp konuşuyorsun yani. Şaşırarak izliyorum seni, dinliyorum. Aslında yani şeyi de merak ediyorum açıkçası. Şimdi birkaç tane nerelerde veri kullandığınızdan bahsettin ya, başka ne tür veriler üzerine çalışıyorsunuz, hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Bu da çok merak ettiğim bir konu.
Tabii dediğin konuda çok haklısın Aykut. Burada şöyle bir durum var. Aslında şu an bilgi teknolojileri diğer alanların hepsine iç içe girdiği için, hatta ilk podcast'imizde de şundan bahsetmiştim. Yani ben elektrik mühendisiyim ama elektriğin olduğu her alanda olabilirim ya da yazılımın olduğu her alanda olabilirim gibi bir durum bu. Ben kişisel olarak bu disiplinin farklı noktalarında yer alıyorum. Burası çok multidisipliner bir alan. Yani burada sadece doktor, mühendis değil aslında, biyoinformatikçi, biyolog, hatta çevre bilimci, birçok insanın aslında bu çalışmalara katılması gerekiyor. Tek başına uzmanlık kazanılabilecek bir konu değil. Multidisipliner bir şekilde çalışarak bazı hastalıkların, özellikle ölümcül diye nitelendirdiğimiz hastalıkların ileride tedavilerinin bulunması konusunda çalışmalar yapılıyor şu an dünyada. Ben dediğim gibi bu disiplinin farklı noktalarında yer alıyorum. Hem işte hem de ben şu an üniversitede bir tez çalışması içindeyim. Farklı sağlık problemlerine odaklandım. Livewell'de biz giyilebilir sağlık teknolojileri geliştiriyoruz. Burada temel odağımız kalp hastalıkları. İnsan vücudundan giyilebilir cihazlarla elektrokardiyografi dediğimiz EKG sinyallerini topluyoruz. EKG sinyalini biliyor musun? Bilmiyorum Aykut.
Biliyorum tabii, bilmez miyim? Yani keşke bilmeseydik ama eminim ki herkes de biliyordur diye tahmin ediyorum.
Hastanede mutlaka yani herkes çektirmiştir diye düşünüyorum. EKG kalbin elektriksel aktivitesini gösteren bir veri bizim için. Biz bu elektriksel aktivitede oluşan anormal değişimler ve bazı kalp aritmilerine, ya yani burada bu veride aslında EKG verisinde oluşan değişimler bazı kalp aritmilerine ve kalp hastalıklarına işaret ediyor. Temel odağımız insan vücudundan sürekli EKG verilerini almak ve bu verileri yapay zeka algoritmalarıyla analiz ederek anlık değişiklikleri tespit etmek ve hastayı ya da bizim giyilebilir teknolojilerimizi kullanan kişilerin kalbindeki sorunlar hakkında o kişiyi uyarmak. Bu teknolojilerin donanımından gömülü yazılımına, yapay zekadan ön yüz yazılımlarına, hatta tasarımlarına kadar her şeyi biz kendi içimizde yapıyoruz.
Süper. Senin buradaki görevin tam olarak ne?
Toplanan sinyalleri işleyerek hastalıkları tespit ettiğimiz yapay zeka algoritmalarını geliştirmek ve kodlamak. Şu an piyasada EKG çeken akıllı saatler var biliyorsun.
Evet.
Bu büyük firmalar özellikle bu konular üzerine tamamen odaklanmış durumda. Hatta otomotivde de akıllı araçlar dediğimiz yeni nesil araçlarda da bu tarz uygulamalar görmeye başlıyoruz. Sürücünün nabız takibi, uyku takibi, göz hareketlerinin takibi gibi konularda da bu teknolojiler kullanmaya başlandı.
Hatta birkaç
Kullanılmaya
tane
başlandı.
tanıdığım, yani o saat sayesinde kalp sorunu olduğunu öğrendi. İşte bir tanesi kalp krizi gibi bir şey yaşıyormuş. Hemen hastaneye gitti. O saat hayat kurtardı yani.
Evet, bu saatler gerçekten işe yarıyor. Bizim amacımız da bunu daha üst bir boyuta taşımak aslında. Saatlerde kişi kendini kötü hissettiğinde saate dokunarak EKG sinyallerini çekerken biz bunları sürekli olarak alabileceğimiz bir yapı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede de yani kişi hem uykusunda, spor yaparken, dışarıda yürürken, çalışırken her an kalp sinyallerini izleyip anlık her türlü değişimi anında yakalayıp kişiyi önceden uyarabilmek temel amacımız. Yani hastalığın olduğu esnada ya da kalpte bir aritmi oluştuğu esnada değil de kişi bunun farkında olmadığı zaman da bunu yakalayabilmek temel amacımız. Yani Livewell'de bizim temel odağımız kalp hastaları ve bu tarz işler.
Bu da çok önemli. Çünkü niye önemli? Yani geçmiş dönemlerde benim ailemde çok fazla kalp hastası olduğu için, yani işte 2 ay önce kalp doktoruna gidip kontrole gidip 2 ay sonra hiçbir şey yok, her şeyi normal denip 2 ay sonra kalp krizi geçiren tanıdıklarım da oldu mesela.
Kalp krizi olayın başka bir boyutu aslında. Yani kalp krizini önceden tespit etmek biraz zor bir konu. Yani şu an için çok böyle mümkün gözükmeyen bir konu. Çünkü onun için çok fazla farklı verilere ve parametrelere ihtiyaç duyuyoruz. Ancak bizim buradaki ana amacımız kişinin sağlıklı yaşlanabilmesini sağlamak diyebilirim Aykut. Yani şöyle, burada yani kalpteki ufak değişimler genç yaşta başlayabilir. Yani yaşlanmadan önce bu değişiklikler ileride büyük sorunlara sebep olmadan önce biz bunları tespit edebilirsek kişiyi işte sende kalp hastalığı riski çok yüksek, yaşam tarzına bu şekilde dikkat edebilirsin diye uyarabilme şansımız olur ki bu da işte önleyici tıbbın önemli konularından birisi. Kalp de çok not bir organ. Yani kalpte bir şey olması demek insanı ciddi sıkıntılara sokabilir ileride. O yüzden kalp hastalıkları başta olmak üzere biz bazı hastalıkları giyilebilir teknolojilerle önlemeye çalışıyoruz. Yani onlarla hakkında fikir sahibi yapmaya çalışıyoruz kullanıcıları.
Bu da çok
Test çalış
önemli.
çalışma
Bu da çok önemli çünkü geçtiğimiz bölümlerde de konuşmuştuk. Türkiye nüfusu da yaşlanıyor ilerleyen yıllar için. Sağlıklı ve bilinçli yaşlanma diye bir trend geliyor. Bu da yani bu teknolojilerin de bize yardımıyla belki bu trendi de yakalarız diye tahmin ediyorum.
Tabii ki. Bu bu konular zaten dediğim gibi teknolojinin gelişip de biz bu teorik konuları analiz edebilir ve işleyebilir hale geldiğimiz için artık ve bunu ürünlere dönüştürebildiğimiz için hayatımıza şimdi ileriki zamanlarda çok daha derinden girmeye başlayacak ve herkes eminim kendi sağlığını önden takip etmek, alabileceği önlemler hakkında bilgi sahibi olmak isteyecektir diye düşünüyorum. Kalp hastalıkları zaten Türkiye'de değil sadece dünyada da en çok ölüme sebep olan hastalıklardan birisi kanserle birlikte.
Senin tez çalışman da yanılmıyorsam bununla ilgiliydi. Buna benzer bir şey yapıyorsun, değil mi?
Tez çalışmamda da yeni keşfedilmiş hücre ölüm mekanizmaları ile kanser arasındaki moleküler düzeydeki ilişkiyi incelediğim bir çalışma yapıyorum ben şu an. Burada da yine yapay zeka algoritmaları devreye giriyor. Burada da benim için en büyük yardımcı yine yapay zeka. Kullandığım veriler ise transkriptom dediğim veriler.
Bu da çok ilginçmiş ama çok teknik detaylara girersen belki anlamayabiliriz. Çok teknik detaylara girmeden anlatabilirsin belki. Daha iyi anlarız diye düşünüyorum o zaman.
Transkriptom verisi bir organizmanın, dokunun veya hücrenin belli bir zaman dilimindeki tüm RNA moleküllerinin tamamını ifade ediyor. Bu veriler genellikle mRNA olarak bilinen mesajı RNA üzerinden inceleniyor. Çünkü mRNA DNA'dan protein üretimine kadar olan bilgi akışında temel bir araçtır yani. mRNA'lara zaten COVID döneminden bayağı bir aşinayız. mRNA aşıları muhtemelen sen de olmuşsundur. Eğer BioNTech aşısı olduysa. mRNA, DNA'daki genetik bilgilerin proteinlere çevrilmesi için kullanılan talimatları taşıyor. Bir hücredeki veya dokudaki mRNA miktarı o anda hangi genlerin aktif olduğunu ve ne kadar protein üretildiğini gösteriyor. Bu da gen ifadesinin anlaşılmasında temel bir rol oynuyor. mRNA temelli transkriptom analizi biyolojik araştırmalarda ve tıbbi uygulamalarda özellikle hastalıkların teşhis ve tedavisinde gen ifadesinin modülasyonunu anlamak için kullanılıyor. Bu özellikle kanser, nörolojik bozukluklar ve kalıtsal hastalıklar gibi kompleks durumların araştırılmasında kritik bir öneme sahip. Ben de bu transkriptom dediğim verileri yapay zeka algoritmalarıyla analiz ederek hücre ölüm mekanizmaları ve kanserin ilişkisini incelediğim yoğun bir çalışma içindeyim şu an.
Süper, harika. Peki yani zorluklar da var herhalde. Karşılaştığın zorluklar neler? Daha doğrusu bu teknolojileri geliştirirken karşılaştığınız zorluklar neler?
Tabii ki ben
Yani etik konuları da yapay zeka işin içine girince
Evet,
mutlaka
evet.
karşımıza çıkacaktır diye düşünüyorum. O konuda ne düşünüyorsun? Onu da merak ediyorum.
Bence en büyük zorluk veriler Aykut. Sağlık verileri hassas veriler olduğu için toplanması zor. Biraz o verileri almak bizim için oldukça zorlayıcı oluyor. Örneğin akciğer kanseriyle ilgili bir çalışma yapacaksın ve demin bahsettiğim transkriptom verilerine ihtiyacın var. Burada akciğer dokusu alınmış insanların verilerine ihtiyacın var. Yani akciğer üzerinden doku örnekleri alınmış ve mRNA ifade değerleri oluşturmuş insan verilerinden bahsediyorum. Bunu hem sağlıklı dokulardan hem de kanserli dokulardan alacaksın ki yapay zeka iki doku arasındaki farkı anlayabilsin. Şimdi bu konu üzerine çalışan insanlar için halka açık veri tabanları var. Bunları kullanabiliyoruz. Ancak benzer bir çalışmayı kalp hastalıkları üzerinde yapmak ya da beyin üzerinde yapmak çok zor. Bu hastalıkları moleküler düzeyde incelemek daha zor. Çünkü atan bir kalp üzerinden ya da canlı bir insan beyninden doku almak çok zor bir durum. EKG verilerini toplamak, moleküler verileri toplamaktan daha kolay olsa da yine bu verileri hasta ve sağlıklı diye etiketlemek zor bir iş. Etiketlemek neden önemli? Çünkü yapay zekayı eğitirken hem sağlıklı hem hasta verileri vereceksin ki aradaki değişimleri ve farkı tespit edebilsin. Bunun yanında EKG'den hangi kalp aritmisini tespit ettiğin ya da neyi çıkartmak istediğin de önemli. Etiketler buna göre belirleniyor. İkinci bir zorluk ise bias dediğimiz kavram. Türkçesi ön yargı demek. Diyelim ki bir topluluktan EKG verisi topladık. Bu topluluktaki cinsiyet, yaş, boy, kilo gibi dağılımlar çok önemli. Örneğin topladığın EKG verilerinin çoğunu çocuklar oluşturuyorsa ve sen yaş ve kalp arasındaki ilişkiyi inceliyorsan veri setindeki çocuk yoğunluğu yapay zeka modelinin yanlış eğitilmesine ve yanlış sonuçlar üretilmesine sebep olacaktır. Veriler incelediğin konuya göre düzgün dağılmış olmalı. Kısaca yapay zeka sistemleri toplumsal cinsiyet, ırk, yaş gibi çeşitli demografik özelliklere dayalı ön yargılardan arındırılmış olması gerekiyor. Bu bias dediğimiz kavramın aslında Türkçesi de ön yargı demek. Algoritmalar da farkında olunmayan ön yargıların oluşmaması için veri setlerinin çeşitliliği ve temsil gücü çok önemli. Aynı zamanda yine zorluk verilerle ilgili verilerin temiz olması gerekiyor. Biz verileri temizlemek için bazı ön işleme aşamalarından geçiyoruz zaten modellerimizi eğitirken. Bunun yanında bu verilerin nerelerden geldiği, nasıl araçlarla, hangi şartlarda toplandığı da oldukça hassas bir konu. Kısaca yapay zeka modellerimizi eğitmek için kullandığımız veriler bizim için hayati bir öneme sahip. Ne kadar iyi veri, o kadar iyi sonuç demek bizim için. Etik problemlerde ise tabii yapay zeka tabanlı sağlık hizmetlerinin kullanımı birçok etik soruyu beraberinde getiriyor. Yapay zeka modelleri hastaların özel bilgilerini kullanıyor. Bu bilgilerin başkalarının eline geçmemesi için ekstra dikkatli olunması lazım. Yani kişisel mahremiyet ve hasta gizliliği dikkat edilmesi gereken konuların en başında geliyor. Yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılan verilerin anonimleştirilmesi, şifrelenmesi gibi teknik önlemler alınması gerekiyor. Bir de yapay zekanın kendi kararlarını nasıl aldığını anlamak hem sağlık profesyonelleri hem hastalar için önemli. Bu algoritmaların ve karar süreçlerinin açık ve anlaşılır olması gerekiyor. Yine yapay zeka uygulamalarının kullanımı konusunda hastaların bilgilendirilmesi ve onayının alınması da bizim için etik problemlerden birisi. Hastaların kendi sağlık verilerini nasıl kullandığını anlamaları ve bu süreçte söz sahibi olmaları da etik bir zorunluluk. Bir de yapay zeka diyelim ki yanlış bir karar verdi. Sorumluluğun kimde olacağı belirsizlik yaratabilir ve etik ikilemlere sebep olabilir. Yani verilen yanlış kararın sebebi bir hastanın yanlış yönlendirilmesi ya da yanlış teşhis konulmasının sebebi yapay zekayı kodlayan yazılımcıda mı, yoksa ona güvenerek karar veren doktorda mı, hastane yönetiminde mi? Bu zorlukların çözümü için de zaten hukuksal çalışmalar yapılıyor. İleride bu konularla ilgili hukuksal çalışmaları, kanunları daha çok fazla duyacağımızı düşünüyorum.
Peki yani gelecek konusunda neler söylemek istersin?
Gelecekte podcast'imizin başlıklarından kişiselleştirilmiştir. Bazı bilimsel çevreler tarafından tıbbın geleceği olarak görülüyor. Bugün aslında geleceği konuştuk diyebilirim. Bugün bilim insanları kanser gibi ölümcül hastalıkların tedavi teşhisi için yapay zeka aktif olarak kullanıyor ve hastaların yaşam ömürleri uzuyor. Bazıları tamamen iyileşiyor. Gelecekte insanlığın yaşam ömrünün savaş ya da çevresel bir felaket olmadığı sürece uzayacağını ve insanların daha sağlıklı yaşlanacağını düşünüyorum. Biz burada daha çok hastalıklar üzerinden ilerledik. Hava kirliliğinin, besin yetersizliğinin önlenmesi, hareketli yaşam gibi konularda da kişilerin hasta olmalarını geciktirecek, sağlıklı yaşlanmalarını sağlayacak önleyici tıp kavramının kapsadığı konularda da yapay zekadan yardım alıyoruz. Yapay zeka hayatımıza daha derinden girdikçe ve hastalıklar hakkında bilgi ve içgörümüz arttıkça daha sağlıklı yaşlanacağız ve daha uzun yaşayacağımızı düşünüyorum. Kanser gibi hastalıkların yine bir gelecek tahmini diyebilirim. Kanserle ilgili hastalıkların ölümcül ve korkunç kategorisinden çıkacağını düşünüyorum. Ben de babasını kanserden kaybetmiş bir insan ve sağlık alanında çalışan bir mühendis olarak kanserin çözümü konusunda ileride büyük gelişmeler yaşanacağına inancım tam. Sadece insanlığın bu konulara biraz daha odaklanması gerektiği kanaatindeyim. Özellikle daha fazla maddi kaynak ve daha fazla insan gücü kanser gibi hastalıkların çözümü için kullanılırsa ki günümüzde bu alanda yapılan çalışmaların sayısı gittikçe artıyor. Hastalığın çözümünün yakın bir gelecekte bulunacağını düşünüyorum. Bu tarz çalışmalar desteklendikçe eminim hem ülkemizden hem de dünyadan hastalıkların çözümüne dair birçok yeni gelişme duymaya devam edeceğiz. Benim gelecekle ilgili tahminlerimden ziyade isteklerim insanların daha sağlıklı ve daha temiz bir dünyada yaşaması yönünde. Hayatımızı ve yaşamımızı kitlesel olarak etkileyen çok fazla parametre var. Sağlığımız da öyle. Düzgün bir psikoloji, yeterli ve dengeli beslenme, temiz bir çevre ve sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı her insanın hak ettiğini düşünüyorum. Temennim insanların bu alanda yapılan çalışmaları anlaması ve bu konulara biraz daha fazla odaklanması. Hastalıklar insanlık için bir problemdir. Evet, bir problemin çözümü kullanılabilir kaynaklara ve var olan kısıtlamalara bağlıdır. Zaman, para, bilgi ve teknoloji gibi faktörler problemin çözülmeyeceğini doğrudan etkileyebilir. Teknoloji hızla gelişirken zamanımızı ve kaynaklarımızı bu alana yöneltirsek gelecekte bizi şu ankinden daha sağlıklı bir yaşam bekliyor diyebilirim.
Peki kapatmadan önce çok çok iyi biliyorsun her konuğum bir kitap önerisinde bulunuyor. Belki sen de bir kitap önerisinde bulunursun bize. Ondan sonra da veda eder kapatırız.
Tabii ben Genom Bilim diye bir kitap var. Onu öneririm. Çünkü ben onu okuduktan sonra bayağı bir şaşırmıştım. Hatta bu alanlarda çalışma isteğim artmıştı. Genom bilimi okumalarını önerebilirim dinleyicilerimize.
Tamam, o zaman bu kitabı da kütüphanemize ekledik. Hakan çok teşekkür ediyorum bu bölümde yine konuğum olduğun için. Harika bilgiler aldık senden. Belki bir 4-5 sene sonra gelişmeler çok çok hızlı ilerliyor çünkü teknolojide.
Evet,
Yeniden bir
evet.
bölüm yaparsak eğer diyeceğiz ki aa biz bunları anlatmıştık. Bunlar oldu diyeceğiz umarım. Çok sağ ol. Seni takip etmeye devam edeceğim. Tekrar buluşmak üzere.
Görüşmek üzere. Ben de çok teşekkür ederim.
Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Akın Arslan, Ahmet Uçar, Serdar Sungur, Recep Topçu ve Nilay Atalay'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon'a ait bağlantıyı bulma şansını yakalayabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com, Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden
Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info@dunyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.